Ayrım 9.
Hayır efendim, kimse yoktu. Bir sessizlik oldu. Bak şunları da al ve bana bütün her şeyi ayrıntılarıyla anlat. Tabii efendim. Ostaviyev tam Bay Golatkin'in istediği gibi bir koyun kadar uyuş aldı. Söylesene dostum, durumu nedir? İyi efendim, gayet iyi dedi memur sert sert bakarak. Ne kadar iyi? Şey, Ostaviyev kaşlarını anlamlı anlamlı oynattı. Ama sonunda çıkmaza girip ne söyleyeceğini bilemedi. Kötü diye düşündü Bay Golatkin. Vahramiyev ile araları nasıl? Her şey eskisi gibi. Düşünün. Diyorlar ki... Evet. Ostaviyev bir an için elini ağzına götürdü. Bana mektup falan yok mu? Kapıcı Mikheyev bir gün Vahramiyev'in kaldığı yere, Alman'ın oraya gitmişti. İsterseniz gidip sorayım. Evet dostum. Tanrı aşkına yapın bunu. Ben... Aklına bir şey gelmesin sakın. Ben sadece... Biliyorsun işte. Benim arkamdan bir şeyler yapıyorlar mı, bir öğren. Onu ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Öğreniver dostum. Karşılığını alacaksın. Tabii efendim. Bugün Ivan Semyonovich sizin masanıza oturdu. Öyle mi? Benim yerime ha? Andrei Filipovich öyle yapmasını söyledi. Neden peki? Öğren dostum. Tanrı aşkına öğren. Sen bunu yaparsan karşılığını veririm dostum. Bilmek istediğim bu. Sakın aklına bir şey gelmesin. Tabii efendim. Hemen gidelim. Siz bugün gelmeyecek misiniz? Hayır. Ben yalnızca bakmaya geldim. Çabalarının karşılığını ödeyeceğim. Peki. Memur çabucak ve hevesle merdivenleri çıktı. Bay Golatkin kendi kendine kaldı. Kötü diye düşündü. Kötü. İşler benim açımdan pek iyi gitmiyor. Ne demek oluyor bunlar? O sarhoş imalı kelimeleriyle ne demek istedi? Bunun arkasında kim var? Ah biliyorum. Her şeyi öğrenip yerime onu oturtmuşlar. Onlar mı? İvan Semyonovic'i oraya oturtan Andrei Filipovich. Peki bunu neden yaptı? Amacı neydi? Belli ki öğrendiler. Bu Vahramiyev'in işi. Yok canım, onun işi değil. Aptalın biridir o. Ötekiler yaptı onu. Öteki alçağı da bu iş için getirdiler. O Alman da o işe karıştı. Zaten bu işte öyle sıradan bir dedikodudan daha büyük bir dolap olduğundan kuşkulanmıştım. Bunu Doktor Utenspis de söylemişti. Birinin boğazını kesmeye yemin etmişler demiştim. Karolina Ivanovna'yı da yanlarına almışlar. Hayır, bu usta ellerin işi belli. Vahramiyev'in harcı değil. Yok efendim, usta ellerin işi. Vahramiyev aptalın tekidir. Bu işleri kimin yaptığını biliyorum. O sahtekar yapıyor. Meslek hayatının sırrı da zaten bu. Neden toplumda başarı sağladığının açıklaması bu. Dairedeki durumunu bilmek isterdim doğrusu. Peki neden Ivan Semyonovich'in benim yerime koymuşlar? Onlara ne yararı olur ki? Sanki başka birini bulamazlarmış gibi. Gerçi kimi koyarlarsa koysunlar. Değişen bir şey olmaz. Zaten bu Ivan Semyonovich uzun zamandır kuşkulular listemdeydi. Çoktandır onun ne pis, ne iğrenç bir ihtiyar olduğunu söylüyordum. Yahudiler gibi faizle borç para verdiğini söylüyorlar. Hep bizim ayının marifeti. Bu işe de karıştı. Her şey İzmailovski köprüsünde başladı. Bay Golatkin sanki limon yalamış gibi yüzünü buruşturdu. Hiç de hoş olmayan bir şey hatırladığı belli oluyordu. Neyse canım diye düşündü. Dönüp dolaşıp kendi dertlerime geliyorum. Şu Ostaviyev de neden gelmedi? Tanrı bilir ne işe takıldı. Belki de onu alıkoydular. Dolap çevirip işe girişmem iyi oldu. Ostaviyev'e 10 kopek vermem yeter. Hemen benim tarafıma geçiverir. Öyle mi acaba? Asıl mesele bu. Belki onlar da aynı şeyi yapmışlardır. O da onların tarafında yer almıştır. Dolandırıcıya benziyordu zaten. Bir şeyler saklıyordu alçak. Hayır, hiçbir şey yok deyip duruyordu. Teşekkür ederim efendim diyordu durmadan üçkağıtçı herif. Ani bir ses duyan Bay Golatkin sobanın arkasına sindi. Biri merdivenlerden inip dışarı çıktı. Bu da kimdi böyle diye düşündü kahramanımız kendi kendine. Biraz sonra başka ayak sesleri duydu. Merakına yenilen Bay Golatkin'in sobanın kenarında burnunun ucunu çıkarmasıyla sanki iğne batırılmış gibi geri çekmesi bir oldu. Bu kez tanıdık biriydi. O alçak, dalavereci, o ahlaksız her zamanki hızlı adımlarıyla sanki birini tekmeleyecekmiş gibi ayağını atarak fırlayıp gitmişti. Alçak diye mırıldandı kahramanımız kendi kendine. Adamın koltuğunun altında ekselanslarının yeşil evrak dosyası dikkatinden kaçmamıştı. Bir başka özel görev diye düşündü sinirinden kıpkırmızı kesilip sobanın arkasına iyice büzülerek. Büyük Golatkin'in varlığından habersiz küçük Golatkin çıkar çıkmaz üçüncü bir ayak sesi duyuldu. Bay Golatkin bunun az önce giden memur olduğunu tahmin etti. Evet, bir memurdu ama Ostaviyev değil. Düz ve parlak saçlı memur Pisarenko'ydu. sobanın arkasına geçmesi Bay Golazgin'i çok şaşırttı. Neden başkalarının bu şey karıştırdı diye geçirdi aklından. Bu canileri ilgilendiren hiçbir şey yok ki. Evet dedi Pisarenko'ya dönerek. Seni kim yolladı dostum? Sizin işiniz için geldim. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Ama olursa size haber vereceğiz. Ostavyev nerede? Çıkamadı. Ekselansları iki kez büroya geldiler. Ben de kalamam. Sağ ol dostum, söylesene. Gerçekten kalamam. Her an bizi sorabilir. Siz biraz daha burada kalın. Eğer sizinle ilgili bir şey olursa haber vereceğiz. Biraz dur dostum. Lütfen kalamam dedi Pisarenko. Ceketinin ucunu Bay Golatkin'in elinden kurtararak. Gerçekten zamanım yok. Siz biraz daha burada bekleyin. Biz size haber vereceğiz. Bir dakika, bir dakika. Bak burada bir mektup var. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Peki. Bunu Bay Golatkin'e vermeye çalış. Bay Golatkin'e mi? Evet, Bay Golatkin'e. Tamam, işim biter bitmez veririm. Siz burada kalın. Sizi burada kimse göremez. Yok, sakın kimse beni görmesin diye burada durduğum aklına gelmesin. Burada duracak değilim. Şu yan sokakta olacağım. Oradaki kafede bekleyeceğim. Bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam. Şimdi izin verin gideyim. Her şeyi anladım. Emeklerinin karşılığını alacaksın dostum diye bağırdı. Sonunda özgürlüğüne kavuşmayı başaran Pisarenko'nun arkasından. Gitgide daha da kabalaştı alçak diye düşündü kahramanımız. Sobanın arkasından çıkarken. O da düzenbazın teki. Bu çok açık. Önce şöyle böyle dedi, sonra gerçi acelesi vardı. Bir sürü işi vardır. Ekselansları da iki kez büroya gelmiş. Neden acaba? Neyse canım, belki de bir şey yoktur. Görürüz bakalım. Tam kapıyı açıp gidecekti ki ekselanslarının arabası tangırdayarak girişe geldi. Daha Golatkin kendine gelmeden içinden biri çıktı. Bu 10 dakika önce dışarı çıkan küçük Golatkin'den başkası değildi. Bay Golatkin birden genel müdürünün evinin 2 adım ötede olduğunu hatırladı. Özel bir görev için gitmiş diye düşündü. Yeşil, büyük dosyayı ve bazı kağıtları aldıktan sonra arabacıya emirler verip giriş kapısını açtı. Neredeyse bizim Bay Golatkin'e çarpacaktı ama onu görmezden gelerek yukarı fırladı. Berbat diye düşündü kahramanımız. Şu hallere bak. Tanrım, şu adama bak. Yarım dakika kadar kahramanımız kıpırdamadan öylece kala kaldı. Sonunda bir karara vardı. Kalbi güm güm atıp bütün vücudu tir tir titrerken arkadaşının arkasından gitti. Ne olursa olsun hiç umurunda değil diye düşündü. Şapkasını ve paltosunu vestiyere verirken. Bay Golatkin büroya girerken hava neredeyse kararıyordu. Ne Andrei Filipovich ne de Anton Antonovich oradaydı. İkisi de genel müdürün yanında rapor veriyorlardı. O da ekselanslarına rapor vermeye hazırlanıyordu. Hem bu yüzden hem de hava karardı ve mesai saati bitmek üzere olduğu için bazı memurlar, özellikle de yaşça büyük olanlar, Bay Golatkin içeri girdiğinde zaman geçirmeye çalışıyorlardı. Bir araya toplanmışlar, konuşup gülüşüyorlar. Genç ve düşük dereceli memurlar da bu velveleden yararlanıp pencerenin kenarında yazı turu oynuyorlardı. Yapılması gereken şeyi gayet iyi bilen ve gözlerine girmek isteyen Bay Golatkin, iyi tanıdığı bazı memurların yanına sokulup zaman geçirmeyi denedi. Ama meslektaşları nedense onun selamına biraz garip biçimde karşılık verdiler. Onu karşılayışlarındaki soğukluk, kabalık, hatta sertlik Bay Golatkin'i çok şaşırttı. Kimse elini uzatmamıştı. Bazıları yalnızca merhaba deyip geçmişti. Bazıları başıyla selam vermiş, biri onu hiç fark etmemiş gibi yapıp arkasını dönmüş, bazıları da, bu Bay Golatkin için en kırıcı olanıydı, yani en düşük dereceli olan, yazı turu oynamak ve sokaklarda sürtmekten başka bir şey bilmeyen bazı memurlar, kaçışa olanak vermeyecek bir şekilde etrafını sarmışlardı. Hepsi de küstah bir merakla ona bakıyorlardı. Bu pek iyi işaret değildi. Bunu hissetti ve olanları görmezlikten geldi. Sonra birdenbire hiç beklenmedik bir şey Bay Golatkin'i perişan etti. Birden en sıkıntılı anında küçük Golatkin etrafını saran memurların arasından beliriverdi. Neşeyle, gülerek eğleniyor, bal kavukluk yapıyor, hoplayıp zıplıyor, kahkahalar atıyordu. Kısacası bir gün önce Bay Golatkin'in en kötü anında ortaya çıktığı zamanki gibiydi. Hoplayıp zıplayarak gülücükler atıyor, küçük gruba katılıp herkese iyi akşamlar diliyordu. Biriyle tokalaşıyor, ötekinin omzuna vuruyor, bir başkasıyla hafifçe kucaklaşıyor, bir diğerini ekselanslarının kendisine verdiği görevden, nereye gittiğinden, ne yaptığından, ne getirdiğinden söz ediyor, belki de en iyi dostu olan bir başkasını da dudağından öpüyordu. Kısacası her şey Bay Golatkin'in rüyasındaki gibi olmuştu. Böyle dilediği gibi hoplayıp zıplarken, herkesle kendi yönteminde ilgilenip kendisini çekmeye çalışırken, birden ve büyük olasılıkla da kazara fark etmeden eski dostu Bay Golatkin'e de elini uzattı. Bay Golatkin de o alçak herifi gözlemlemek için yeterince zaman bulmuş olmasına rağmen büyük olasılıkla kazara hiç beklenmedik şekilde uzatılan bu eli tuttu ve içten gelen garip ani bir dürtüyle dostça sıktı. Düşmanının hareketi mi onu kandırmıştı yoksa soğukkanlılığını mı kaybetmişti ya da kalbinin ta derinliklerinde tamamen savunmasız olduğunu mu hissetmişti? Bunu söylemek çok zor. Ama Bay Golatkin tamamen kendi özgür iradesiyle ve tanıkların önünde ebedi düşmanının elini ciddiyetle sıkmıştı. Ebedi düşmanı aldattığı, haince kandırdığı bu masum adamın yaptığı hatayı anlayınca birden küstahlıkla, kabaca ve yüzsüzce hiç merhamet duymadan elini çekiverdi. O zaman şaşkınlığı ve öfkesi, korkusu ve utancı nasıl da büyük olmuştu. Bununla da yetinmeyip sanki kirli bir şeyden kurtarmış gibi elini sallamış, daha da beteri cebinden çıkardığı bir mendille parmaklarını silip başını çevirerek tükürmüştü. Bu arada da yalancıktan etrafına bakıp yaptığını herkesin görmesini sağlamış. Bay Golatkin için kötü şeyler hissetmelerini istemişti. İğrenç Golatkin'in bu davranışı oradaki memurlar arasında bir öfke yarattı. Boş kafalı küçük memurlar bile bunu onaylamadıklarını gösterdiler. Her taraftan mırıltılar yükseldi. Bu genel kıpırdanma büyük Golatkin'i etkiledi ama küçük Golatkin'in iyi zamanlanmış, ani saldırısı kahramanımızın son umutlarını da paramparça etti ve dengeyi düşmanından yana çevirdi. İşte bizim Rus Fablas beyler, size genç Fablas'ı sunuyorum diye bağırdı. Her zamanki küstahlığıyla, kalabalığın arasından yolunu açtı ve donup kalan gerçek Golatkin'i göstererek. Hadi kucaklaşalım dostum diye devam etti dayanılmaz bir laubalilikle. Kalleşçe aşağıladığı adama doğru giderken. Aşağılık Golatkin'in herkesin bildiği bir konuda ima taşıyan saldırısı yerini bulmuştu. Kahramanımız düşmanlarının ellerinin ağırlığını üzerinde hissetti. Ama kafasını topladı. Işıl ışıl gözler ve soluk yüzünde sert bir gülümsemeyle kalabalığın arasından koptu ve acele adımlarla ekselanslarının çalışma odasına gitti. Yolda ekselanslarının huzurundan dönen Andrei Filipovich ile karşılaştı. O anda kendisine tamamen yabancı bir sürü insan vardı ama onları hiç aldırmadan yoluna devam etti. Cesaretle, kararlılıkla, kendi cüretine şaşarak ve içten içe dua ederek Andrei Filipovich'e yaklaştı. Adam bu hiç beklenmedik saldırıdan afalladı. "Ah ne vardı, ne istiyorsunuz?" diye sordu bölüm müdürü, Bay Golatkin'in kekelemelerini dinlemeden. Andrei Filipovich, ekselanslarıyla özel olarak görüşebilir miyim?" diye sordu kahramanımız açık açık, Andrei Filipovich'e büyük bir kararlılıkla bakarak. "Ne? Olacak şey değil," dedi Andrei Filipovich Bay Golatkin'i tepeden tırnağa süzerek. "Kimsenin o alçak, sahtekarın maskesini düşünmemesine şaşıyorum Andrei Filipovich. Bunu söyleyeceğim." "Ne? Şu sahtekar. Kimden söz ediyorsunuz?" "Malum kişiden Andrei Filipovich. Herkesin bildiği malum kişiden söz ediyorum. Bu konuda da haklıyım. Sanırım Efendimiz böyle bir davranışı takdir eder," dedi Bay Golatkin heyecanla. "Siz de bunun onurlu bir davranış olduğunu ve Efendimiz'i bir baba olarak görmemin iyi niyetimi gösterdiğini anlarsınız Andrei Filipovich. Hayırsever Efendimiz'e baba gözüyle bakıyorum ve ona gözü kapalı güveniyorum. Durum bu." Sesi titremeye başladı, yüzü kızardı ve kirpiklerinden iki damla yaş süzüldü. Andrei Filipovich Bay Golatkin'in dediklerine öyle şaşırmıştı ki elinde olmadan birkaç adım geriledi. Huzursuzlukla etrafına bakındı. Olayların nasıl sonuçlanacağını söylemek biraz zordu. Ama birden ekselanslarının odasının kapısı açıldı ve birkaç memurla birlikte efendileri dışarı çıktı. Oradaki herkes peşlerine takıldı. Ekselansları Andrei Filipovich'i çağırdı ve işle ilgili bir şey konuşmaya başladı. Herkes gidince Bay Golatkin kendine geldi. Daha da sakinleşerek, en arkadan aksayarak gelen ve yüzünde sert ve endişeli bir bakış taşıyan Anton Antonovich'i kanatlarının altına sığındı. "Dilimi tutamadım ve her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım," diye düşündü kendi kendine. "Neyse canım, önemli değil. Hiç olmazsa siz beni dinleyip durumumla ilgilenmeye razı olursunuz umarım," dedi yumuşak ve heyecandan titreyen bir sesle. "Hepsi bana sırt çevirdi. Ben de size geldim. Andrei Filipovich'in ne demek istediğini merak ediyorum. Lütfen bana açıklayın." "Zamanla her şey açıklığa kavuşur," dedi Anton Antonovich sert bir şekilde ve artık konuşmayı sürdürmek istemediğini belli eden bir bakışla sustu. "Yakında her şeyi duyarsınız. bugün size resmi olarak bildirilecek. Resmi olarak ne demek Anton Antonovic? Neden resmi olarak bildirilecek diye sordu ürkekçe. Amirlerimizin kararlarını tartışmak bize düşmez Yakov Petrovic. Amirlerimiz mi dedi Bay Golatkin gitgide daha da korkarak. Ne oldu ki? Onları rahatsız edecek bir şey göremiyorum Anton Antonovic. Belki dünü kastediyorsunuzdur siz. Hayır, dünle bir ilgisi yok. Hayır, sizinle ilgili başka bir şey var. Başka bir şey mi Anton Antonovic? Hiç sanmam. Birini kandırmaya kalkışmayacak mıydınız diye sordu Anton Antonovic. Şaşkın Bay Golatkin'in lafını keserek. Bay Golatkin titredi ve kağıt gibi bembeyaz kesildi. Tabii eğer iftiraları ciddiye alıp öteki tarafı dinlemeden düşmanların sözlerine kulak asarsanız, tabii ki masumlar bir hiç uğruna acı çekerler dedi güçlükle duyulur bir sesle. Kesinlikle. Peki ya sizin size pek çok iyilikler dokunmuş, saygıdeğer, ahlaklı bir aileden gelen, asil, genç bir hanımın temiz adına karşı davranışınıza ne demeli? Ne davranışı Anton Antonovic? Peki ya fakir ama onurlu o yabancı hanımefendiye karşı olan övgüye değer davranışınız? Onu da mı bilmiyorsunuz? Dinleyin Anton Antonovic, lütfen beni dinleyin. Ya aslında sizin suçlu olduğunuz bir konuda bir başkasına iftira atıp kalleşlik etmeniz, buna ne dersiniz? Ben onu evimden kovmadım Anton Antonovic dedi kahramanımız titreyerek. Uşağım Petruşka'yı da bu işe karıştırmadım. Ekmeğimi yedi Anton Antonovic. Konukseverliğimden yararlandı dedi kahramanımız. Bunları öyle bir ifade ve duyguyla söylemişti ki çenesi titremeye başladı. Neredeyse gözlerinden yaş gelecekti. Öyle mi diyorsunuz Yakov Petrovic dedi Anton Antonovic yüzünde yapmacık bir gülümsemeyle. Sesindeki kurnazlık ifadesi Bay Golatkin'in kalbini vurdu. Size bir şey daha sormama izin verin Anton Antonovic. Ekselansları bütün bunları biliyor mu? Elbette. Şimdi bana izin verin. Sizinle harcayacak zamanım yok. Bugün bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Lütfen Anton Antonovic, bir dakika daha durun. Tanrı aşkına. Sonra söylersiniz. Olmaz Anton Antonovic. Biliyorsunuz ben... Lütfen dinleyin. Ben özgür düşünceli biri değilim. Bunlardan uzak duruyorum. Diyecektim ki... Peki bunları çok dinledim. Yo Anton Antonovic, bunları dinlemediniz. Bu başka Anton Antonovic. Güzel şeyler söyleyeceğim. Tanrı birinin aynı iki kişi yaratmış. Veli nimetlerimiz Tanrı'nın bu eserini görünce bunları kanatlarının altına almışlar. Bunlar iyi Anton Antonovic, gayet iyi. Siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz ya ben özgür düşünceli biri değilim. Veli nimetimize baba gözüyle bakıyorum. Durum böyle böyle derim. Genç bir adam çalışmalıdır derim. Beni destekleyin Anton Antonovic. Benden yana olun. Kötü bir niyetim yok. Tanrı aşkına Anton Antonovic. Bir şey daha söyleyeceğim. Anton Antonovic. Ama Anton Antonovic uzaklaşmıştı bile. Kahramanımız bu olanlardan öylesine sarsılmış ve şaşırmıştı ki nerede olduğunu, ne yaptığını, ne de neler duyduğunu bilmiyordu. Kendisine ne olduğunu ve ne olacağını hiç bilmiyordu. Kendisini onun gözünde temize çıkarmak, mantıklı ve akılcı bir açıklama yapmak için memur grubun içinde Antonovic yalvaran gözlerle aradı. Ama o ana kadar olan her şeyi ortaya çıkaran, tamamen bilinmeyen ve umulmayan yeni ve korkunç bir ışık hastalıklı kafasına yavaş yavaş girmeye başlamıştı. Tam o anda şaşkın kahramanımız kaburgasında bir dürtülme hissetti. Dönüp bakınca Pisorenko'yu gördü. Mektubunuz var efendim. Ah demek gidip geldin dostum. Hayır, mektup saat 10'da gelmişti. Kapıcı Sergey Mikheyevich Vahramiyev'in evinden getirdi. Peki dostum, karşılığını alacaksın. Bay Golatkin böyle dedikten sonra mektubu yan cebine sakladı ve ceketini üst düğmesine kadar ilikledi. Sonra etrafına bakıp kendini kapıya doğru ilerleyen memur kalabalığının arasında holde buldu. Mesai saati bitmişti. Nasıl olup da paltosunu giydiğini ve şapkasını elinde tuttuğunu hiç hatırlamıyordu. Bütün memurlar hareketsiz duruyor ve saygıyla bekliyorlardı. Ekselansları merdivenlerin başında durmuş, nedense gecikmiş arabasını beklerken Andrei Filipovic ve iki müşavirle çok ilginç bir konuşma yapıyordu. Bu üçlüden uzakta duran Anton Antonovic Setochkin ve diğer memurlar ekselanslarının çakalaşıp güldüğünü görerek gülüşüyorlardı. Merdivenin tepesinde biriken memurlar da gülümsüyordu. Tek gülmeyen şiş göbekli kapıcı Fedoseyiç'ti. O kapının tokmağını tutmuş, tek hareketiyle kapıyı açıp yerlere kadar eğilerek ekselanslarını törenle uğurlayacağı en sevdiği şeref anını sabırsızlıkla bekliyordu. Ama sevincin ve mutluluğun en büyüğü Bay Golatkin'in adi ve değersiz düşmanına aitti. Bir an için meslektaşlarını unutmuş, her zamanki çirkin telaşeciliğinden bile vazgeçmiş, herhangi birine yanaşmak için uygun bir fırsatı dahi kollamıyordu. Dikkat kesilmişti. Gözlerini ekselanslarından ayırmıyor, büyük olasılıkla daha iyi duyabilmek için uzanıp duruyordu. Kol, bacak ve kafa hareketleri iç dünyasını yansıtıyordu. Serseri herif diye düşündü kahramanımız. Göze girmiş gibi görünüyor alçak. Ne beyni, ne karakteri, ne zerafeti, ne de duygusu var. Nasıl başarılı olduğunu merak ediyorum doğrusu. Şansı var aşağılık herifin. Tanrım, nasıl da herkesle kaynaşıp arkadaş oluyor. Daha da ilerleyecek. Yemin ederim çok yol kat edecek. Şansı var. Zirveye kadar çıkacak. Acaba herkesin kulağına neler fısıldıyor? Aralarında neler çeviriyorlar? Ne esrarlardan konuşuyorlar merak ediyorum. Tanrım, ben de onlarla kaynaşabilsem böyle böyle derim. Böyle böyle. Her şey benim suçumdu. Bir daha yapmayacağım derim. Ekselansları genç bir adam işi olmadan yaşayamaz bu devirde. Artık belirsiz durumum beni rahatsız etmiyor. Hepsi bu. Hiçbir şekilde karşı çıkmayacağım. Her şeye uysallıkla ve sabırla katlanacağım. Evet, böyle yapacağım. Gerçekten böyle mi yapmalı? Yo, o alçağın mantıklı davranmasını bekleyemezsin. Kalın kafalının teki. İnsan zorla anlayış aşılayamaz ki. Her şey ona vız geliyor. Yine de denemeli. İyi bir anına rastlarsam... Acı, heyecan ve şaşkınlık anında her şeyin böyle bırakılmaması gerektiğini, karar anının geldiğini ve anlaşılması gereken biri olduğunu hissederek, ekselanslarının uzun süredir beklenen arabası gürültüler çıkararak girişe doğru gelirken, kahramanımız aşağılık ve anlaşılmaz arkadaşına doğru biraz daha yaklaşıyordu. Fedoseviç tek hareketle kapıyı açıp yerlere kadar eğilerek ekselanslarını uğurladı. O ana kadar beklemekte olan herkes birden kapıya hücum etti. Büyük Golatkin bir an için küçük Golatkin'den uzaklaştı. Kaçamazsın diye düşündü kahramanımız, avını gözden kaçırmadan kalabalığı yererken. Kalabalık birden yol açınca özgürlüğüne kavuşan kahramanımız düşmanının peşine düştü. 11. Bölüm. Bay Golatkin hızla giden düşmanının arkasından kanat takmış gibi uçarak koşarken ciğerleri patlayacaktı. İçinde büyük bir enerji hissediyordu. Bütün enerjisine rağmen eğer o mevsimde Petersburg'da sivrisinek olsaydı tek kanat darbesiyle onu kolayca yere devirebilirdi.